Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. Ayrım. Bölüm 5. Eve rüyasında bir tren kazası geçirmiş, sonra da enkazın altında kalmıştı ve uyandığında kediyi göğsünde otururken buldu. Kedi huzursuz bir şekilde hırlayarak Eve baktı. Eve de bakışlarını hiç kaçırmadan gözlerini ona dikince, Galahad kayda değer ağırlıktaki kütlesini kaydırarak kafasını genç kadının kafasına doğru hafifçe vurdu. ''Çok kötü hissediyorsun ha?'' Eve, elini uzatarak Galahad'ın okşanmaktan en çok hoşlandığı yer olan çenesinin altını okşadı. ''Bilerek yapmadın ve merak etme, bugün evde olacak. Geldiğinde onun üzerine oturabilirsin.'' Eve, kediyi okşamaya devam ederek doğruldu. Galahad'la yatakta yalnızdılar. Saate baktığında daha 7 olmadığını fark etti ve Rourke çoktan kalkmıştı. Saat 1'de yatağa girdiğinde kocasının hala çalışmaya devam ettiğini hatırladı. ''İnsan mı, robot mu bu adam?'' diye sordu kediye. ''Sen karar ver ama her koşulda kendisi bana ait.'' Eve kaşlarını çatarak oturma alanına doğru baktı. Rourke genelde ondan önce uyanırdı ve Eve'in sabahları ilk gördüğü şey kocasının kahve içerek ekranın sesi kısık halde borsa raporlarını kontrol etmesi olurdu. Bu, alışmaya başladığı bir tür rutindi. Ama bugün yoktu. Galahad'ı kenara atarak yataktan çıktı ve Rourke'un ofisine doğru ilerledi. Kapıya ulaşmadan önce genç adamın sesini duyabiliyordu. Serinkanlı ve İrlanda aksanı yoğun bir tondaydı. Ayrıca her zamanki gibi kendinden emindi ve masraf analizleri, tahminler, giderler gibi bir şeyler üzerine konuşuyordu. Eve, başını kapıdan uzattığında onun masasının başında ayakta olduğunu gördü. Çoktan gün için hazırlanmış koyu bir takım elbise giymişti. Üç duvarda bulunan ekranlarda numaralar, şemalar ve bir şeyler akıp gidiyordu. Neler olduğunu Tanrı bilir. Sandalyelerde oturmuş iki kadın ve bir adamın, hemen karşılarında da Rourke'un yönetici asistanı Yaron'un holo görüntüleri vardı. Merakı uyanan Eve, esnemesini bastırdı ve kucağındaki kediyle birlikte kapı eşiğine yaslandı. Onu sık sık böyle patron Rourke olarak görmeye alışık değildi. Eğer konuyu doğru anlayabilmişse, ki bir kısmı Almanca olduğunu düşündüğü bir dildeydi, havada, karada ve suda giden bir aracın tasarımı ve üretimiyle ilgili bazı ayrıntılar üzerine konuşuyorlardı. Rourke bir tercüme programı yerine gerçek bir tercüman kullanıyordu. Daha kişisel diye düşündü Eve ve aynı zamanda daha kontrollü. Konuşma, motor hacmi, ateşleyiciler ve aerodinamiklerin ince ayrıntılarına kaymaya başladığında Eve dinlemekten vazgeçti. ''Tüm bunları nasıl bir arada tutabiliyor?'' diye merak etti. Dün gece uyumadan önce son baktığında Tahiti'de ya da Fiji'de açtığı ultra lüks bir tatil köyünün detaylarına gömülmüştü. Şimdi konu spor tutkunları için geliştirilecek havada, karada ve suda giden bir araçtı ve saat daha 7 bile değildi. Rourke toplantıyı bitirirken Eve tekrar kulak kesildi. ''Perşembe öğlene kadar her bölümden raporlarını bekliyorum. Bu ay içinde üretime başlamak istiyorum. Teşekkürler.'' Hero dışındaki diğer hologramlar kapandı. ''Bu işle ilgili diski masama bırak,'' dedi Rourke asistanına ve T-Bones konusunu da halletmene ihtiyacım olacak. ''Elbette, 8 çeyrekte Right Link grubunun temsilcisiyle bir holo toplantın var. Saat 10'da da Dystar projesiyle ilgili Barrow, Force ve Klein'la Link konferansın var. Öğleden sonra programını da çıkardım. Onunla daha sonra ilgilenelim.'' Right Link'in holo toplantısını da link konferansını da buraya al. Öğlenden saat 3'e kadar her şeyi hallet. Ayrıca ilgilenmem gereken şeyleri bugün buradan halledebileceğim şekilde organize etmeni istiyorum. Muhtemelen yarın da. Elbette. Eminim Somerset eve döndüğüne memnundur. Bizi gelişmelerden haberdar edersin, değil mi? Ederim. Gerçi önümüzdeki birkaç gün 24 saat gözlem ve bakım altında olacağını duyunca memnun olacağından pek emin değilim. Diğer bacağını kırma pahasına da olsa beni tekmelemek isteyeceğine eminim. Evet, ama buna alışık olman lazım. Caro gülümseyerek başını hafifçe yana eğdi. Günaydın Teğmen. Caro. Galahad Eve'in kollarının arasından yere atladı ve Rourke'un bacaklarına sürtünmeye başladı. Rourke'un yönetici asistanının özenli takım elbisesi ve güzelce şekillendirilmiş saçları, iyi ve üzerinde hala uyandığı gri bol tişörtle olduğunu hatırlattı. Gün senin için erken başlamış bugün. Frankfurt için o kadar erken bir saat değil. Gero bakışlarını yere doğru çevirdi. Kedi holo görüntüsüne burnunu dayayıp kokladığında ve başını hafifçe bacaklarına doğru vurmaya çalıştığında gülümsedi. Demek suçlumuz bu. Eğilerek başını hafifçe yana doğru eğdiğinde Galahad da merakla ona bakıyordu. Ama gerçekten güçlü bir kediymişsin sen değil mi? Bir yarış atı gibi yiyor, dedi Rourke. Yine de bu kadar uygunsuz bir saatte bize katıldığın için minnettarım Kero. Senin için çalışırken saati düşünmeyi seneler önce bıraktım ben. Kero doğruldu. Gibbons konusunu ben hallederim. Somerset'e tekrar geçmiş olsun dileklerimi ilet. İletirim. İyi günler Teğmen. Evet, görüşürüz. Görüntü kaybolduğunda Eve başını salladı. Hiç dağınık gördüğün oldu mu onu? Saçı önüne düşmüş ya da mesela ceketinde bir kahve lekesi filan? Hatırladığım kadarıyla hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Adı ne olacak? Neyin adı? Aracın, bir araç üzerinde konuşuyordunuz değil mi? Almanlarla. Ah evet, henüz karar vermedik. Kahve? Evet, dedi Eve, Rourke otoaşçıya doğru ilerlerken. Hiç uyudun mu sen? Birkaç saat. Rourke fincanları alırken omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Benim için endişeleniyor musun Teğmen? Bu çok tatlı. İlgilenmen gereken çok fazla şey var tabağında. Her zaman öyle aslında, diye ekledi Eve, Rourke kahve fincanını uzatırken. Sadece ben her zaman fark edemiyorum. Uzun süre aç kalınca boş bir tabak yerine dolusunu tercih ediyorsun. Rourke uzanarak onu öptü. Senin tabak ne alemde? Bende her şey darmadağın. Dinle, eğer ayarlayabilirsem öğlen bir süre eve uğrayacağım. Şey için, işte sana yardım etmek gibi bir şeyler için ya da bir şeye ihtiyacın var mı diye. Rourke'un yüzüne sıcacık ve büyüleyici bir gülümseme yayıldı. Bak, gördün mü? Tam bir karı gibi davranıyorsun. Kapa çeneni. Hoşuma gitti, dedi Rourke, Eve'i kapıya yaslayarak. Gerçekten hoşuma gitti. Bir bakmışsın, aşağıda mutfağa gömülmüş, yemek pişiriyor olacaksın. Bir bakmışsın, kıçını çok sağlam tekmeleyeceğim ve 24 saat tıbbi bakıma ihtiyacı olan sen olacaksın. Doktorculuk oynayabilir miyiz? Eve, gülümsemesini saklamak için fincanını dudaklarına doğru kaldırdı. Sapık fantazilerine ayıracak vaktim yok. Çıkmadan önce bir iki tur yüzeceğim. Sonra Rourke'un çenesini tutarak dudaklarına sert bir öpücük kondurdu. Kediyi besle, dedi ve arkasını dönerek odadan çıktı. Eve, vakit kazanmak için Peabody'yi de yoldan alarak doğruca laboratuvara gitti. Sonuçları, laboratuvar teknisyenlerinin kralı Dingil Berenski'den şahsen koparmak daha kolaydı. Eve, trafikte durduklarında yardımcısının yüzünü inceledi. Pembe yanakları ve ışıl ışıl gözleri, kolalı üniformasına ve kalın siyah polis ayakkabılarına hiç uymuyordu. ''Neden durmadan gülüp duruyorsun? Sinirimi bozmaya başladı.'' ''Gülüyor muyum?'' Peabody sırıtmaya devam etti. ''Sanırım bu sabah gerçekten çok keyifli bir şekilde uyandırıldım. Bu arada keyifli derken aslında kastettiğin şeyi anladım Tanrı aşkına.'' Eve, trafikte bir boşluktan hızlıca girdi, sonra bir hızlı taksinin tamponuna birkaç santim kala durdu. Aklını da vücudunun geri kalanıyla birlikte yataktan çıkar. Ama kendisi orayı gerçekten çok seviyor. Öyle sıcak ve yumuşak ki. Peabody, Eve'in dondurucu bakışları karşısında duraksadı ve gözlerini arabanın zeminine çevirdi. Birileri bu sabah çok keyifli bir şekilde uyandırılmamış. Biliyor musun Peabody, düzenli bir seks hayatın olmaya başladığında, gerçi McNabb'le aranızda geçen herhangi bir şeyler için bu terimi kullanmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama her lanet dakika seks hakkında düşünüp konuşmaya bir son verirsin sanıyordum. Madem bu konu huysuz olmana neden oluyor, başka bir şeylerden konuşalım. Somerset nasıl? Ben huysuz değilim, diye mırıldandı Eve. Parklarda takılıp yumruklarını sallayarak küçük çocuklara söylenen yaşlı adamlara huysuz denir. Somerset iyi. Rorka onu hastaneye yatırdığı için cehennem azabı çektirecek kadar iyi. Rourke'un buna alışkın olması lazım. Eve burnundan derin bir nefes aldı. Bu cümleyi kuran bir sonraki kişi bütün gazabımın hedefi olacak. Ben gazabınızla yeterince yakından müşerref oldum efendim. Bu arada McNabb'le aynı evde yaşamayı düşünmeye başladığımızı söylemek için iyi bir vakit değil sanırım. Aman Tanrım! Gözüm! Eve elini çaresizce gözünün altında seyirmeye başlayan damara doğru bastırdı. Araba kullanırken olmaz. Her ikimizin de daireleri de küçük olduğu için yeni bir yer bakmaya başlayacağız. Peabody, amiri patlamadan önce bütün içindekileri söylemek istediğinden hızla konuşmaya başladı. O yüzden acaba sizin evde işler biraz sakinleşince Rourke'a şehir merkezinde boş bir dairesi olup olmadığını sorar mısın diyecektim. Polis merkezinin, ne diyelim, 10 sokak yeri çapında herhangi bir yerde bir uygun dairesi varsa harika olur. Kulaklarım çınlıyor. Kulaklarımda tuhaf bir çınlama olduğu için dediklerinin tek kelimesini duyamadım. Dallas, dedi Peabody acıklı bir tonla. Bana öyle bakma. Bana öyle bakmandan nefret ediyorum. Lanet bir yavru köpek gibi. Sorarım. Tamam, sorarım. Sadece kutsal ne varsa hepsi adına yalvarıyorum. Artık bu konuda bana tek laf etme. Etmem efendim. Teşekkür ederim efendim. Peabody dudaklarını birbirine bastırmaya çalışsa da yüzündeki gülümsemeyi saklayamıyordu. O sırıtışı yüzünden sil. Eve direksiyonu kırarak gaza bastı ve trafik tekrar yavaşlamadan önce bir sokak kadar ilerlemeyi başardı. Belki davaya dair mesai dışındaki şahsi vaktimde araştırdığım ve ulaştığım sıkıcı bir gelişmeyi bilmek istersin. Evet efendim, çınlamayan kulaklarım tamamen sizde. Diego Feliciano, Hola adında aileye ait bir Meksika restoranında çalışıyor. Broadway'in hemen dışında 125. cadde, Eyalet Fakültesi ve Kolombiya arasında bir sürü üniversiteli müşteri. Diego biraz girişimci bir tipmiş. İddialara göre bazı öğrencilere ve sevgili öğretmenlerine acılı Meksika dürümlerinin yanında zoner ve puş da servis ederek ekstra birkaç kredi kazanmaktan hoşlanırmış. Bu konuda birçok tutuklama olmuş ama hiç hüküm giymemiş. Öğlen yemeğinde taco mu yiyoruz yani? Taco'ya bayılırım. Fini ara. EDB Nadine'e gönderilen mesaj konusunda ne aşamada öğren. Dün gece saat 10'da istasyonların %30'unu gözden geçirmişlerdi. Bu sabah sahne senindeki diğer birimlerin arama ve taramasına devam edeceklerdi. Öğlen gibi doğru bilgisayarı bulmuş olacaklarını düşünüyorlardı. Peki nasıl oluyor da yardımcım bütün bu bilgilere benden daha önce sahip? Bilirsin işte, yastık sohbeti. Bak işte bu davada seks senin için avantaj sağlıyor. McNabb aslında daha hızlı çalıştıklarını söyledi ama bunun gibi veri kulüpleri söz konusu olduğunda birimler sayısız ıvır zıvırla dolu oluyormuş. Ama konu üzerinde çalışıyor ve öncelikli davası bu. Eve bir yorum yapmadığında Peabody boğazını temizleyerek devam etti. Yüzbaşı Feeney'i yine de arayayım mı? Ah, Feeney ile ben bu noktada size sorun çıkarmayalım. Sen ve Bay Penis ne zaman uygun olduğunu düşünürseniz bize bilgi verirsiniz. Bay Penis. Peabody gülümsemesini tutmaya çalıştı. İyiymiş, bunu kullanabilirim. Yardımcı olabildiğime sevindim. Eve, Peabody'ye yalandan dostça bir ifadeyle baktı. Belki laboratuvara gitmekle de vakit kaybediyorumdur. Dingil'le de gizli bir ittifakın var mı? Sana olan inancım kısmen de olsa yerine geldi. Dicky Berensky, mavi puantiyeli sarı gömleğinin üzerine beyaz laboratuvar önlüğünü giymişti. Koyu renkli cılız saçlarını yumurta şeklindeki kafasının üzerinde geriye doğru yapıştırmıştı. Çilekli çöreğinden geri kalanı çiğnerken dikkatini önündeki çok sayıdaki ekrandan birine vermişti. Eve'in içeri girdiğini görünce başını salladı. Nihayet tekrar benim çöplüğümde gördük seni. Benden uzak duramıyorsun değil mi tatlım? Önce aşılarımı yaptırmam gerekti de. Dökül. güzel tropik bronzluğu nerede kazandığımı sormayacak mısın?
Hayır.
Rachel Howard'daki Çiftler Sarayı'nda muhteşem bir hafta geçirip döneli 2 gün oldu. Vegas 2'de çok seçkin bir çıplaklar kampı. O vücudu hiçbir şeyle örtmeden ortada gezindin ve kimse ölmedi yani ya da aklını filan kaçırmadı. Hey, bu kıyafetlerin altında yapılı bir vücut var. Ne zaman istersen kontrol edebil. Kan dökmeye başlamadan önce kes bence. Rachel'dan bahset bana Dicky.
İş, iş, iş.
Dicky başını sallayarak tekerlekli koltuğunu başka bir ekranın önüne sürdü. Morris'in ilk incelemede verdiği ölüm saati, ölüm sebebi vesaire vesaire doğru. Sisteminde sakinleştiriciler var. Cinsel temas yok. Çocuk tertemizmiş. Kıyafetlerinde ve ayakkabılarında bazı iplik dokuları bulduk. Dicky, önündeki ekranda görüntü belirene kadar uzun örümceği andıran parmaklarını klavyede gezdirdi. Ayakkabı tabanında döşeme iplikleri buldum. Araç döşemesi. Markayı belirledim. Sorun şu ki çok yaygın bir marka. Orta sınıf birçok araçta bu tip bu renk döşeme var. Çoğunlukla 52-57 arasında üretilmiş ve çoğunlukla kamyonet, cip ve yük arabalarında kullanılıyor. Daha yeni versiyonları üretilmiş ama yine de bu döşemeyi alabiliyorsun. Bak, kahve bej ve siyah karışımı bir malzeme. Dicky parmağını ekrana vurdu. İncecik iplik adeta bir halatın parçası gibi görünecek şekilde büyütülmüştü. At boku renginde değil mi? Döşemeyi bulursan tam eşleştirme yapabiliriz. Aksi halde bu cephede pek işine yarayacak bir şey yok. Bana daha iyi bir şeyler verdi ki. Biraz sabır, biraz saygı. Dicky çöreğinin son kısmını da ağzına atarak konuşmaya devam etti. Kızın üzerindeki iplikçikler adamın onu oturttuğu sandalyeden, renkler çektiği pozlardakine uyuyor. Ama bunlar da yine çok yaygın döşeme kumaşlarından. Eğer bunlar bir gösterge ise adamımız araç ve mobilya konusunda çok para harcamaktan hoşlanmıyor. Ama Dicky başka bir görüntüye geçti. Kozmetik konusunda hiç cimri değil. Bak, bu kızın önceki çektiği pozları. Bunlar da ölüm sonrası çekilenler. Yüzünü çekim için hazırlamış. Evet, o kadarını zaten biliyoruz. Burada kullanılan ürünlerden hiçbiri kızın evindekilere uymuyor. Aslına bakarsan haberi yokken çekilenlerden pek makyaj yapmadığını da görebilirsin. İhtiyacı da yokmuş. Çok taze ve canlı bir görünüşü var zaten. Ama adam poz için onu iyice süslemiş. Kızın vücudundan aldığımız örnekler en üst kalite profesyonel ürünler. Modellerin, oyuncuların kullandığı türden. Dudak kalemi Barrymore, allığın markası Pink. $150'dan başlıyorlar. Belirlenen bütün ürünlerin listesine ihtiyacım olacak. Evet, evet. Dicky hafifçe çevirerek bir disk attı. Ve ilginç bir şey daha var. Göğsünde çıplak ten marka bir yara bandı izleri var. Evet, Morris de öyle söyledi. Tıbbi amaçlarla kullanılan tipte değil ama. Yaranın üzerini kapatmış herhangi bir ilacın anlamı yok çünkü kız zaten ölü. Ama adam kızın gömleğinin kanlanmasını istememiş. Dicky yaranın büyütülmüş görüntüsünü ekrana açtı. Kızın üzerindeki gömlekte herhangi bir delik yok. Adam darbeyi gömleğin ya da sütyenin üzerinden indirmemiş. Önce hepsini çıkardı diye mırıldandı Eve. Ya da belki çıkarmadı, sadece gevşetti. Darbeyi indirdi. Çekimde kıyafetlere kan bulaşmaması için yarayı kapattı. Kıyafetlerini düzeltti ve poz verdirdi. Ama işi bittiğinde bandı tekrar çıkardı. Neden? Eve volta atarak düşünmeye başladı. Çünkü işi bitmişti. Kızla işi bitmişti ve artık sadece çöp olmuştu. Belki banttaki parmak izleri konusunda endişelendi ya da bir şekilde banttan ona ulaşabileceğimizi düşündü. Ya da herhangi bir düşüncesi ya da endişesi filan yoktu. Bandı sadece lanet bir anı olsun diye aldı. Eve bir elini saçlarının arasından geçirdi. Çok daha hastalıklısını görmüşlüğüm var, dedi Dicky. Evet, her zaman daha hastalıklısı olur. Trina, kozmetik malzemeler konusunda iyi bir bilirkişi olurdu, dedi Peabody arabaya binerlerken. Ürünlerin yerel ve internet üzerinden bütün kaynaklarını bilir. Evet, Eve'in zaten düşündüğü bir şeydi bu. Bu ve eğer imaj danışmanı ile iletişim kuracak olursa neler olacağı. Saç kesimi, cilt ve beden bakımı içeren korkunç ve sadistçe bir seansta bulurdu kendini. Eve bir an ürperdi. Onunla sen konuş.
Korkak.
Doğru. Peki bu konuda yapabileceğin bir şey var mı? Peabody, Eve'in saçlarını inceledi. Belki saçını biraz düzelttirebilirsin. Belki sen de kolonoskopi yaptırmalısın. Peabody omuzlarını düşürdü. Sadece bir tavsiyeydi. Çalışma kabinine gittiğinde onu ara. Ben yakınlarında olmayayım. Beni sorarsa da gezegen dışında çok gizli bir soruşturmada olduğumu söyle. Dönmem haftalar alabilir. Hayır, yıllar. Anlaşıldı. Peki şimdi? Diego, öğlen yemeği vakti gelmedi daha. Kahvaltı burritosu diyelim. Ama Peabody, güzel restorana girdiklerinde aç kalmaya mahkum olduğunu anladı. İçerisi harika kokuyordu, baharatlı ve egzotik. Müşteriler özel bölmeli alanlarda ve masalarda sabah kahvaltılarını yiyip muhabbet ederken, garsonlar hünerli tavırlarla etrafta dolaşıyor, şık fincanlardaki güzel kahveleri tazeliyorlardı. İşinin başından aşkın olduğu belli olan garsonlardan biri, Eve ve Peabody'ye Diego'nun sabah vardiyasında çalışmadığını söyledi. Restoranın üzerindeki dairesinden öğlene doğru çıkana kadar kimse onu görmüyordu. Öğlen ve akşam yemeği vardiyalarında çalışıyor dedi, Eve daireye doğru çıkarlarken. Daha fazla bahşiş, daha fazla aksiyon. Patronun yeğeni olmak gibi bir avantajı var. Adına kayıtlı bir aracı var mı kontrol et Peabody, sonra da amcasına bak, iş için bir kamyonet de olabilir. Anlaşıldı. Eve kapıyı çalarken Peabody taramayı başlatmıştı. İçeriden ses çıkmayınca Eve bu kez yumruğunu kullandı. Bir iki dakika sonra İspanyolca bir homurtu duydular. Eve gelen sesin tonundan duyduklarının küfür olabileceğini düşündü. Kapıyı tekrar çaldı ve rozetini gözetleme deliğine kaldırdı. Kapıyı aç Diego. Adına kayıtlı araç yok dedi Peabody usulca. Amcasının son model bir sedanı var ve bir servis karavanı var. Diego kapıyı açtığında Peabody sustu ve gördüğü elektrik mavisi pijama takımlarından yansıyan renk yoğunluğu karşısında bir an gözleri kamaştı. McNab bunlara kesin bayılır diye düşündü. Konu ne? Adamın koyu renk gözleri uykulu olsa da bakışları tembel ve kibirliydi. Eve'i incelerken parmağını uzun çenesinin üzerine bıraktığı sakala doğru götürdü ve dolgun dudaklarına ağır ağır bir gülümseme yayıldı. Sormak istediğimiz sorular var. Burada mı yoksa içeride mi sormamı istersin? Diego tek omzunu hafifçe silkti. Sonra etkileyici bir hareket olduğuna inandığını gösterecek şekilde hafifçe geri çekilerek elini içeriye doğru uzattı. Hanımları evime davet etmek benim için her zaman bir keyiftir. Kahve? Hayır. Peki ya önceki akşam? Efendim? Önceki akşam neredeydin Diego? Kimin neydin, ne yapıyordun? Eve konuşurken bir taraftan da odayı inceledi. Küçük bir odaydı ve seks tanrısı tarzında siyah kırmızı döşenmişti. İçerisi fazlaca sıcaktı ve ağır bir erkek parfümü kokuyordu. Bir hanımla birlikteydim elbette. Adam parlak beyaz dişlerini ortaya çıkaracak şekilde sırıttı. Ve bütün gece uzun uzun aşk yaptık. Bu hanımın bir adı var mı? Adam gür kirpikli gözlerini aşağıya doğru indirdi. Bir beyefendi asla isim vermez. O halde ben bir isim vereyim. Rachel Howard. Diego gülümsemeye devam etti. Avuç içlerini açarak ellerini hafifçe yukarıya kaldırdı. Eve Peabody'ye işaret etti. Rachel'ın fotoğrafını alarak adama doğru uzattı. Hatırladın mı? Ah, evet. Dans pistinden güzel Rachel. Kısa ve güzel bir romantizm yaşadık ama sonlandırmam gerekti. Adam elini dramatik bir ifadeyle kalbinin üzerine koyduğunda serçe parmağındaki altın yüzük ışıldadı. Benden çok fazla şey beklemeye başladı. Kendimi bütün hanımlara verebilirim, sadece bir tanesine değil. Sen de ilişkiyi sonlandırdın yani. Onu kalbinden bıçaklayıp cesedini bir geri dönüşüm tankına tıkarak. Adamın ağzı hayretle aşağı düşerken yüzündeki gülümseme kayboldu. Yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Ne? Rachel önceki gece öldürüldü. Ona epey askıntı olduğunu söyleniyor Diego. Hayır, asla. İspanyol aksanı kaybolmuştu ve sesi artık tam bir New Yorklu gibiydi. Birkaç defa dans ettik, hepsi o kadar. Üniversiteli grupların takıldığı o veri kulübünde. Onu tavlamaya çalıştım, tamam, suç değil ya. Çalıştığı yere gitmişsin. Ne olmuş? Kızla biraz eğlenmek istiyordum işte. Peki ne oldu? Diego arkasına yaslandı. Yüzü hala bembeyazdı. O aşamalara gelemedik hiç. Onu akşam yemeğine çıkardım. İyi vakit geçirtmeye çalıştım. Sonra beni başından attı. Bana meydan okudu işte. Ben de biraz sıkıştırdım. Naz yaptığını, peşinden gitmemi istediğini düşündüm. Şimdi o geceki hanımın ismini vermek ister misin? Bilmiyorum. Tanrım, o kulüpten bu kulübe takıldım işte. Sonra bir kızla onun evinde takıldık. Doğu yakasında, lanet olsun, ikinci cadde, adı Hallie, Heather, Hester, lanet olsun hatırlayamıyorum bile. Canı sevişmek isteyen sarışın bir piliçti işte. Hafızanı biraz daha tazelesen iyi edersin. Bak, adam bir an başını ellerinin arasına aldı, sonra parlak siyah saçlarının arasından geçirdi. Kafamız güzeldi, tamam mı? Biraz zoner çektik, biraz da erotika. Onun evine gittik. İkinci cadde, evet orada, metro istasyonuna yakın bir yerlerdeydi. Çünkü saat 3 ya da 4 gibi eve metroyla döndüm. Tek gecelik bir şeydi işte, niye dikkat edeyim ki? İyi, bakışlarını duvardaki çıplak ve neredeyse çıplak kadın fotoğraflarına çevirdi. Fotoğraf çekmeyi seviyor musun Diego? Hı? Tanrım, internetten indirip çerçeveledim. Kadınlara bakmayı seviyorum. Evet, tutuklayın beni. Kadınları seviyorum. Onlar da beni sever. Ama etrafta dolaşıp onları öldürmem. 11. ayrımın sonu. Sayfa 102. Devamı 12. ayrımda.